Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'de yeniden birlikteyiz. Değerli dinleyenlerimiz, bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Mart 2020 sayısından yazılar paylaşacağız. Sizinle ilk olarak da Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım'ın kaleme aldığı Kim Kurtaracak başlıklı yazıyı sunuyoruz. Soru: Üsküdar'da sahilde giderken bir kişinin ayağı kaymış, denize düşmüş, çığlık atıyor. Kurtarın beni diye. Bu kişiyi kimin kurtarması gerekir? Denize atlayıp boğulmak üzere olan kimseyi kurtarabileceğine inanan kimselerin tehlikeli de olsa bu fiile kalkışmaları onların üzerine farz olur. Bu misali farz-ı kifayeyi anlatmak için verirler. Peki bu sırada sahilde bir kişi oturuyor fakat yüzme bilmiyor. Böyle bir durumda boğulmakta olan bir kimseyi kurtarmak için o kişinin denize atlaması doğru olur mu? Tabii ki olmaz. Çünkü o da denize atlarsa kurtarılması gereken kişi ikiye çıkmış olur. Hatta kendinizi ellerinizle tehlikeye atmayın ayeti kerimesinin ifadesine göre yüzme bilmemesine rağmen denize atlaması, bırakın bir farzı yerine getirmek, olsa olsa hamakat ve bir harama teşebbüs olmuş olur. Denize düşen bir kimseyi kurtarmak, yüzmeyi bilen, kurtarma eğitimi almış olan, can kurtaran dedikleri vasıfları taşıyan kimselere farz. Bütün fiillerimiz Allah'ın iradesi ve arzusu çerçevesinde şekillenir. Cenab-ı Allah'ın ezeli bir iradesi vardır. Bu irade bazı şeyleri bizden yapmamızı ister. Yapmamızı istediği şeylerin bir kısmı kesinlikle yapılması gereken, yapıldığında sevap, yapılmadığında ceza söz konusu olan şeylerdir. Bunlara farz diyoruz. Bunların bir kısmı yapıldığında sevap olan, yapılmadığında günah olmayan, Allah'ın yapmamızı istediği şeylerdir. Bunlara da müstehap mendup diyoruz. Cenab-ı Allah yine bir takım fiilleri yapmamızı ister. Kesin olarak yapmamamızı istediği, yapıldığında günah, yapılmadığında sevap olan şeylere haram diyoruz. Yine Cenab-ı Allah'ın yapmamamızı istediği, yapıldığında günah, yapılmadığında sevap olan ama birincisi kadar kesin olmayan şeylere de mekruh diyoruz. Fiillerimiz içerisinde yapıp yapmamakta hür olduğumuz, serbest olduğumuz bir takım fiiller vardır. Bunlara da mübah diyoruz. Farz dediğimiz Allah'ın bizden kesin olarak yapmamızı istediği şeyler farz-ı ayn ve farz-ı kifayi olarak ikiye ayrılır. Farz-ı ayn her bir ferdin yapması gereken, her yapıldığında yapan kimseye bir yarar sağlayan ibadetlerdir. Mesela namaz. Her birimiz namazı kılmakla mükellefiz ve her namazı kıldığımızda namazın faydasından istifade ederiz ki namazın faydası ayeti kerimedeki ifadesiyle insanı arı duru kılmasıdır. Farz-ı kifaye, tabiri caizse içtimai ibadet dediğimiz toplumun tamamını ilgilendiren ama toplumdan bir kısım insanların yerine getirmesiyle diğerlerinin üzerinden düşen, bu haliyle yapanların sevap kazandığı, eğer toplumda bir takım kimseler yapmışsa diğerlerinin üzerinden günahın düştüğü bir ibadettir. Şimdi yazımızın başındaki misale dönebiliriz. Biri denize düşse onu kurtarmak farz-ı kifayedir. Fakat şöyle bir incelik var. Eğer bu işi yapabilecek birden fazla kimse varsa farz-ı kifayedir. Fakat o esnada sahilde sadece bir kişi varsa orada o zaman ona farz-ı ayn haline gelir. O halde yüzme bilmek yani toplumda yüzme bilen kişileri bulundurmak da farz-ı kifaye olmuş olur. Can kurtaran hizmeti vermek farz-ı kifaye olduğu gibi toplumun hayatiyetini sürdürecek olan bütün meslekleri icra etmek de toplumda farz-ı kifayedir. Eğer toplumun hayatiyetini devam ettirecek olan herhangi bir mesleğin toplumda icra edilmiyor olması söz konusu olursa o toplumdaki herkes bundan mesul olur. Bu meyanda İmam Gazali Hazretleri İhya-i Ulumiddin, din ilimlerinin canlandırılması, hayat kazanması adını verdiği o meşhur eserinde ilk bölümü ilim bölümü olarak belirler. Bu bölümde ilimle ilgili detayları verir. Sonlarına doğru ilimlerin farz-ı ayn ilimler, farz-ı kifaye ilimler olarak sınıflandırılmasını yapar. Farz-ı kifaye ilimler olarak sınıflandırdığı ilimlerin arasında tıp ilmi, eczacılık ilmi, ziraat ilmi, demircilik vesaire birçok mesleği sayar. Aynı zamanda dini ilimleri de sayar ve şu enteresan sözü söyler. Bir yerde Müslüman bir tabibin, doktorun yokluğu, sıkıntısı varken tıp ilmini öğrenmeyi bırakıp da başka ilimlerle uğraşan vebal altındadır. Şimdi günümüze geldiğimiz arkadaşlar, bu okumayı bugünün üzerinden yapacak olursak, bugün toplumumuzda yapılması gereken, toplumun ihtiyacı olan olmazsa olmazı nedir diye soracak olursak, acaba nasıl bir cevapla karşılaşırız? Ne dersiniz, bugün toplumumuzun hangi mesleğe ihtiyacı var? Şöyle bir soru soralım. Dünyanın gelmiş geçmiş en zeki insanları kimlerdir? Elbette peygamberler. Çünkü peygamberlerde fıtnat, fetanet dediğimiz zeka vacip olan, farz olan niteliktedir. Olmazsa olmaz. Peki peygamberlerin vazifeleri nedir? Tebliğ, yani Allah'ı anlatmak, dini insanlara ulaştırmak. Peygamberlere ihtiyacımız var. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber olduğuna ve ondan sonra peygamber gelmeyeceğine göre o peygamberin vazifesini icra edecek olan alimlere ihtiyacımız var. Peygamber varisi olan alimlere ihtiyacımız var. Şimdi az önceki boğulan adam misalimizde sorduğumuz gibi bu vazife kime düşüyor diye soracak olursak, bu vazife sokakta himmete muhtaç olan dedeye, yüzme bilmeyene değil, yüzme sanatını öğrenme imkanına sahip olan, toplumu kurtarabilecek donanım ve teçhizatı edinme kabiliyeti bulunan kimselere düşüyor. Yani bu vazife dinini öğrenme imkanına sahip olmuş, kaliteli bir şekilde dinini öğrenmiş kişilerin omuzlarında bir yüktür. Bakkal Mehmet amca, Manav Süleyman dayıya yüklenen yük, bulundukları yerde ümmeti Muhammed'in ihtiyaçlarını temin etme vazifesidir. Biz Kur'an yuvasında eğitim alma imkanına sahip bir kişinin tam yüzmeyi öğrenecekken, bana ne millet boğulursa boğulsun, el alemin boğulan insanını ben mi kurtaracağım diyerek orayı terk etme lüksü yoktur. Meşhur bir hikayedir. Hattat'ın bir tanesi kayağa binmiş, Üsküdar'dan Eminönü'ne geçecek. Yolda muhabbet ederlerken kayıkçıya sen hat bilir misin demiş. Bilmem bey hoca demiş, biz okuyamadık. Desene ömrünün yarısı gitti. Birazdan fırtına çıkıp kayık sağa sola yalpalamaya, alabora olmaya başlayınca kayıkçıya gün doğmuş. Bey hoca demiş, yüzme bilir misin? Yok demiş, biz okumaktan yüzmeye fırsat mı bulduk? Desene senin hayatının tamamı gitti. Denizde boğulan birini görmek zayıf da olsa bir ihtimal ama sokaklara çıktığımızda cehalet denizinde boğulan, küfür ve inkar okyanusunda çırpınan milyonlarca insanı görüyoruz. Bu batan insanlık bizim mensubu olduğumuz insanlık. Dolayısıyla Allah bizi gücümüzle sorumlu tutuyor. Peki biz gücümüz kadarıyla sorumluluğumuzun şuurunda mıyız? Böyle bir imkana sahipken yarı yolda bundan sonra biraz da kendime çalışayım, tabiri caizse ferdi ibadetlerimi yerine getireyim. Ben namaz kılmayı öğrendim, oruç tutmayı öğrendim, ibadetimi kendime göre yapmayı öğrendim. Bununla yetineyim deme lüksümüz var mı? İçtimai ibadet ve vazifelerimizden bu toplumu bir peygamber varisi olarak değiştirip istikamete, ahirete yönlendirme mükellefiyetimizden kaçma hakkımız var mı? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir harp siyaseti vardı ki bu taktik ondan sonraki bütün İslam devletlerine ve en son Osmanlı'ya kadar intikal etmişti. Peygamber Efendimiz hiçbir savaşında sefere nereye gideceğini söylememiştir. Bunlardan bir savaş müstesnadır. Tebük Savaşı. Tebük zorlu bir seferdi. Ona göre hazırlık yapılması lazımdı. Tebük için hazırlıklar aylar öncesinden başladı. Tam ordu sefere hareket etmek üzere bir grup münafık, biz hazırlıklarımızı henüz bitirmedik, hazır değiliz, sizinle sefere çıkamayız diyorlar. Bunlarla ilgili ayet-i kerimede şöyle buyurulur. Onların Allah yolunda cihada, sefere niyetleri olsaydı önceden hazırlıklarını yaparlardı. Dolayısıyla bu ayetin bize bakan cephesi, Siz toplumu ıslah etmek, değiştirmek, dönüştürmek, ahiret istikametine oturtmak isteseydiniz, önce kendi ön hazırlıklarınızı yapardınız. Dolayısıyla bu yönüyle bizim kendimizi hazır hale getirmemiz, bizim üzerimize düşen bir farz-ı ayn olmuştur artık. Çünkü deniz kıyısında denize düşmüş çırpınan insanı kurtaracak olan, yüzmeyi bilen insan olduğu gibi, şu dalalet bataklıklarındaki insanı çekip çıkaracak olan da ehli Kur'an'dır. Kur'an ve sünneti yaşayan peygamber varisleridir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gönül dünyasından da ilim dünyasından da nasip alabilmiş alimler demektir. Varis yakınının her şeyine sahip olur. Onun için peygamber varisi olan peygamberin ahlakından, edebinden, takvasından, ilminden, her şeyinden nasip alan kimsedir. Bu yönüyle İmam Gazali Hazretleri az önce zikrettiğimiz kitabının ilim bölümünün sonuna doğru şunu söyler. Fıkıh ilmi bir dünya ilmidir. Fıkıh alışverişi, evlenmeyi, boşanmayı, dünya ile ilgili meseleleri öğrendiğimiz bir ilim dalı haline gelmiştir. Ahiret ilmi kalple meşgul olan ilimdir. Bir fıkıh hocasına göre namaz kılan kimse zahiri hareketleri yerine getirmişse, tekbirini getirmiş, kıraatini yapmış, rükûya, secdeye gitmiş, tahiyyatta oturmuş, selamını vermişse namazı tamdır, sahihtir. Ama gönlünde Allah varmış, yokmuş bir fıkıh hocası bununla ilgilenmez. Oysa hadis-i şerifte, Allah sizin suretlerinize ve amellerinize bakmaz, sizin kalplerinize ve niyetlerinize bakar buyuruluyor. Dolayısıyla İslami ilimlerle meşgul olan talebeler, bir insana daha vesile olmak gayreti içerisinde ömür sermayesini çok itinalı bir şekilde kullanmaya mecburdur. Cenab-ı Allah bizleri dinine hizmet etmeye muvaffak eylesin. Kendini düzeltip içinde yaşadığı toplumu Allah Resulü'nün düsturlarıyla şekillendirmeye çalışanlardan eylesin. Değerli dinleyenlerimiz, Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım'ın kaleme aldığı Kim Kurtaracak başlıklı yazıyı paylaştık. İlk olarak Sesli Dergi'de ve bir başka yazıyla devam ediyoruz. Yine Yüz Akı Dergisi'nin Mart 2020 sayısına Bir Hadis Bir Mesaj bölümünde yer alan Doçent Doktor Mustafa Canlı'nın kaleme aldığı Kulluğun Özü Duadır başlıklı yazıyı sunacağız şimdi de. Bir hadis. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Dua ibadetin özüdür. Bir mesaj. Dua ile Rabbine yakınlaş. Sadece ona yalvar ve sadece ondan iste. Dua Allah Teala'nın sonsuz kudreti karşısında kulun acziyetini itiraf edip derin bir huşuyla onun divanında durması, ona yönelmesi, ne isteyecekse ondan istemesi ve ona niyazda bulunmasıdır. Duanın Müslümanın hayatında müstesna bir yeri vardır. Zira dua kulluğun bir göstergesidir. Serlevha hadisi şerifimizde de ifadesini bulduğu gibi dua, ibadetin, ubudiyetin yani kulluğun özüdür. Dua, Rabbe yakınlaşmaktır. Dua, kulla Rabbi arasında özel bir bağdır. Dua anları, müminin Rabbi ile baş başa olduğu özel anlardır. Onun için dua, Allah katında değerlidir. Zira hadisi şerifte ifade edildiği gibi, Allah Teala katında duadan daha kıymetli bir şey yoktur. Dua aynı zamanda bir tevbedir. Rabbimizden bağışlanma talebinde bulunmaktır. Dua sigortadır, dua berekettir, dua zikirdir. Dua müminin silahıdır. Öyle buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Duayla rahmet kapıları açılır. Zira bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Sizden her kime dua kapısı açılmışsa, ona rahmet kapıları açılmıştır. dua belayı def eder. Yukarıdaki hadis-i şerifin devamında sevgili peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Dua, başa gelen ve henüz gelmeyen belaya karşı fayda sağlar. Öyleyse Allah'ın kulları, duaya sarılın. Dua bir ihtiyaçtır. Ruhun ihtiyacıdır. Dua ümittir, dua umuttur. Dua müminin nurudur. Dua sakin bir liman gibidir. Dua ilticadır. Dua yüce Rabbe yakarıştır. Dua sıkıntıya düşen, darda kalan müminin tutunacak bir dalı, genişlikte olanın şükrü, zulüm altında ezilen mazlumun da ahıdır. Sanki yer gök duayla ayakta durmaktadır. Bazı zaman dilimleri vardır ki o vakitlerde yapılan dualar daha kabule şayandır. Mesela mübarek gün ve gecelerde yapılan dualar geri çevrilmez. Arefe günü yapılan dua makbul bir duadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Duaların en hayırlısı Arefe günü yapılan duadır. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içinde ihtiva eden mübarek üç aylar tam bir dua iklimidir. Regaib gecesiyle başlar, bu mübarek ve bereketli günler Şaban ayının 15. gecesi, Berat gecesi, duaların geri çevrilmediği mübarek bir zaman dilimidir. Üç aylarda mübarek Ramazan ayı vardır ki, Rabbimiz ayeti kerimede bu mübarek günler için şöyle buyurmaktadır. O sayılı günler, insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hakla batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Cuma günü yapılan dualar müstecap dualardır. Zira Peygamber Efendimiz Cuma gününden bahsederken şöyle buyurmuştur. Onda öyle bir an vardır ki, şayet bir Müslüman namaz kılarken o ana rastlar da Allah'tan bir şey isterse Allah ona dilediğini mutlaka verir. Yine Ebu Ümame radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre sevgili peygamberimize, ''Ya Resulallah, hangi dua daha çok kabule şayandır?'' diye sorulmuş. O da, ''Gece yarısından sonra ve farz namazların arkasında yapılan duadır.'' diye cevap vermiştir. Buna göre duanın makbul olduğu mübarek vakitlerden biri de seher vaktidir. Bir seferinde Amr bin Abese Hazretleri Peygamber Efendimiz'e gelip, ''Ey Allah'ın Resulü, vakitler içerisinde Allah'a daha yakın olunacak bir an var mıdır? İbadet için tercih olunacak bir saat var mıdır?'' diye sormuş. Sevgili Peygamberimiz ona ve bütün müminlere nasihat olacak şekilde şöyle cevap vermiştir. Kulun Allah'a en yakın olduğu vakit gecenin sonlarına doğru olan vakittir. O saatlerde Allah'ı zikredenlerden olmak istersen ol. Çünkü güneş doğuncaya kadar o vakitlerde kılınacak namaza melekler gelir ve özellikle şahitlik yaparlar. Namazla dua arasında sıkı bir bağ vardır. Kulun Rabbine en yakın olduğu anlar secde anlarıdır. Nitekim hadis-i şerifte, ''Kulun Rabbine en yakın olduğu hal secde halidir. İşte bu sebeple secdede çok dua etmeye bakın.'' buyurulmuştur. Duaların kabule şayan olduğu zaman dilimleri olduğu gibi, duaların müstecab olduğu mekanlar da vardır. Buna göre bazı mekanlarda yapılan dualar diğer mekanlara göre daha fazla faziletli, daha kabule şayandır. Zira mekanların da ruhu vardır. Bu mübarek mekanların başında elbette hac ibadetinin mahalli olan ve şehirlerin anası unvanını alan Mekke şehri gelmektedir. Bu beldenin mübarek mekanlarından Kâbe, Arafat ve Müzdelife'de yapılan dualar, kabule şayan dualar arasında yerini bulmuştur. Sevgili Peygamberimiz, Arefe günü Arafat'ta yapılan duaların duaların en hayırlısı olduğunu müjdelemiş, bir başka ifadesinde şöyle buyurmuştur. Allah Teala'nın Arefe günü, insanları bağışladığından daha fazla bağışladığı bir gün yoktur. Allah Teala, şüphesiz Arefe günü kullarına rahmetiyle yaklaşır. Sevgili Peygamberimizin, Allah'ım, meyvelerimizi bize bereketlendir. Medine'mizde bize bolluk ver, bize bereketler ihsan eyle. Allah'ım, şüphesiz ki İbrahim senin kulun, Halil'in ve peygamberindir. Ben de senin kulun ve peygamberinim. O Mekke için sana dua etti. Ben de Medine için sana dua ediyorum. Onun Mekke için senden talep ettiğinin benzerini ve bir misli fazlasını senden talep ediyorum. Duasına mazhar olan Medine şehrinde yapılan duaların ayrı bir ruhaniyeti vardır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı adeta hep dua ile örülüyordu. Sabah kalkarken, akşam yatağına giderken, yemek yerken, su içerken hep dua ederdi. Yeni bir elbise giyindiğinde, güneş tutulduğunda dua ederdi. Hayatı dua ile çevrelenmişti. O kısa ve özlü dualar yapardı. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemizden nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz özlü duaları sever, özlü olmayan duayı yapmazdı. Onun en sık yaptığı dualar arasında Rabbinden afiyet istemesi yer alırdı. Zira Allah'tan istenen şeyler arasında ona en sevimli geleni afiyettir. Müminler olarak Peygamber Efendimizin Hazreti Ayşe validemize öğrettiği şu duayı sık sık söylemeliyiz. Allah'ım, sen affedicisin, affı seversin. Beni affet. Bir hadis-i şerifte bildirildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem çoğu zaman şöyle dua ederdi. Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Fahri Kainat Efendimiz Muaz bin Cebel Hazretlerine her namazdan sonra şu duayı mutlaka okumasını tavsiye etmiştir. Allah'ım, seni anıp zikretmek, nimetine şükretmek, sana layık ibadet etmek için bana yardım eyle. Yine 3 ayların girmesiyle birlikte şu duayı sık sık okurdu. Allah'ım, Recep ve Şaban'ı hakkımızda mübarek eyle. Bizi Ramazan'a ulaştır. Sabah olduğunda, Allah'ım, senin kudretinle sabaha çıktık. Senin kudretinle akşama gireriz. Senin kudretinle yaşar, senin kudretinle ölürüz. En son dönüşümüz sanadır diye dua eder, ashabına tavsiye ederdi. Yatarken, Ya Rabbi, senin adınla yatar ve senin adınla kalkarım. Eğer canımı alırsan ona rahmet et. Eğer onu serbest bırakırsan, salih kullarını nasıl koruyorsan onu da öyle koru der ve şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin ismini anarak ölür, dirilirim, uyur, uyanırım. Hulasa, mümin olarak yaşadığımız hayatın her anında Rabbimizle beraber olmaya çalışmalı, ihlas ve samimiyetle ona iltica edip ona yalvarmalıyız. Dünya ve ahirete müteallik ne isteyeceksek ondan istemeliyiz. Sadece darda kaldığımız zamanlarda değil, genişlik zamanlarımızda da ona hamd ve şükretmeli, ondan niyazda bulunmalıyız. Öyleyse gelin, her birimiz sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yapmış olduğu bazı dua demetleriyle Rabbimiz Teala'ya iltica edelim ve ona niyazda bulunalım. Ya Zel Celali vel İkram, Ey azamet ve kerem sahibi Allah'ım! Senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim. Allah'ım beni bağışla, bana merhamet et, rızanı kazandıracak işler yaptır, bana afiyet ve hayırlı rızık ver. Ey kalpleri yönlendiren Allah'ım, kalplerimizi sana itaate yönelt. Allah'ım beni doğru yola ilet ve o yolda başarılı kıl. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlayıp ele avuca düşmekten ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım. Hayat ve ölüm fitnesinden sana sığınırım. Ey Rabbimiz, dualarımızı kabul buyur. Amin. Allah'ım, ey Rahman ve Rahim olan Allah'ım, ey bizlere, bizlerden kerim olan Allah'ım, senin huzurundayız, senin kapında kuluz, o sonsuz rahmetinden ümidimiz de sonsuz. Açtık ellerimizi, ey Gafur, kabul eyle, bakma günahımıza, ne olur kabul eyle. Tevbe ve Kur'an'la sığındık dergahına. Ulaştır müjde müjde kurtuluş sabahına. Evet değerli dinleyenlerimiz, Sesli Dergi'de bu akşam son olarak Yüz Akı Dergisi'nin Mart 2020 sayısından derginin Bir Hadis Bir Mesaj bölümünde yer alan Doçent Doktor Mustafa Canlı imzalı Kulluğun Özü Duadır başlıklı yazıyı paylaştık. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Kaçırdığınız programlarımızı ya da tekrar dinlemek istediğiniz yazıları radyomuzun internet sitesinden, arşiv bölümünden Sesli Dergi'de bulabilir ve tekraren dinleyebilirsiniz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.